Ayrım 38, Sicilyalı, Mario Puzo, sayfa 385. 1943-1947 yılları arasında Giuliano'nun yıldızı durmadan yükseldi. Don ise hala mafya güçlerini birleşmeye zorluyordu ve Mussolini'nin faşist hükümeti tarafından yok edilen rütbelerini geri alamamışlardı. Bu yüzden Don, Giuliano'nun gücünü tatlılıkla Hristiyan Demokrat Parti'ye ittifaka girmeye ikna ederek yumuşatmıştı. Bu arada mafya imparatorluğunu yeniden kurmuş ve zamanını beklemişti. İlk darbesi suçu Giuliano'nun üstüne atarak Portella della Ginestra katliamını düzenlemek olmuştu. Bir başyapıttı fakat hak ettiği saygınlığı talep edememişti. Bu darbe Roma'daki hükümetin Giuliano ve destekleyicilerine bir af çıkarma şansını yok etmişti. Ayrıca Giuliano'nun Sicilya'da yoksulların savunucusu olarak giydiği kahramanlık zırhını da sonsuza kadar lekelemişti. Ve Giuliano 6 mafya şefini infaz ettiğinde Don'a başka seçenek bırakmamıştı. Giuliano'nun çetesiyle ölümüne savaşmalıydılar. Bu yüzden Don Croce, Pichotta üzerinde daha fazla yoğunlaştı. Pichotta zekiydi fakat zeki genç erkekler gibi kalbindeki terörü ve kötülüğü saklamaya önem vermiyordu. Ve en iyi adamların kalbinde bile şeytan olurdu. Ayrıca Pichotta dünyanın meyvelerini, çekiciliklerini tatmak istiyordu. Giuliano parayı küçük görürken Pichotta paranın satın aldıklarından hoşlanıyordu. Giuliano 1 milyar liret kazanmış olmasına rağmen kişisel serveti için bir kuruş ayırmamıştı. Ganimetlerdeki kendi payını yoksullara dağıtır, ailesine yardım ederdi. Buna karşılık Don Croce, Pichotta'nın Palermo'da dikilmiş en iyi takımları giydiğini ve en pahalı fahişeleri ziyaret ettiğini gözlemişti. Ayrıca Pichotta'nın ailesi Giuliano'nunkinden daha iyi yaşıyordu ve Don Croce, Pichotta'nın değişik isimler altında Palermo bankalarında para sakladığını da öğrenmişti. Üç farklı isimle sahte kimlik belgeleri ile Trapani'de hazırlanan güvenli bir ev gibi yalnızca geleceğiyle ilgilenen bir insanın yapacağı önlemleri de almıştı. Don Croce bütün bunların Giuliano'dan gizli yapıldığını biliyordu. Bu yüzden Pichotta'nın ziyaretini, Don'un evinin kendisine her zaman ilgiyle ve zevkle açık olduğunu bilen Pichotta tarafından talep edilecek bir ziyareti bekliyordu. Ayrıca sağ görü sahibi biri olarak silahlı korumalarla her türlü önlemini almıştı. Eğer her şey iyi giderse Alpay Luca ile müfettiş Belardi'yi bir toplantıya hazır olmaları için uyarmıştı. Eğer iyi gitmezse, eğer Pichotta'yı yanlış anlamışsa, eğer Giuliano tarafından Don'u öldürmek için tezgahlanmış bir hainlikse bile buna da hazırlıklıydı. Pichotta Don Croce'nin huzuruna girmeden önce silahlarının alınmasına izin verdi. Korkmamıştı. Yalnızca birkaç gün önce Don'a büyük bir hizmette bulunmuş, Giuliano'nun otele saldırı planını haber vermişti. İki adam yalnızdı. Don Croce'nin uşakları yiyecek ve şarap bulunan bir masa hazırlamışlardı. Ve Don eski moda köylü bir ev sahibi olarak Pichotta'nın tabak ve kadehini doldurmuştu.
''İyi zamanlar sona erdi.'' dedi Don Croce. ''Sen ve ben şimdi çok ciddi olmalıyız. Yaşamlarımız hakkında karar vereceğimiz zaman geldi. Umarım söylemem gerekenleri dinlemeye hazırsındır.''
''Senin derdin nedir bilmiyorum.'' dedi Pichotta Don'a. ''Fakat benim postumu kurtarmak için çok akıllı olmam gerektiğini biliyorum.''
''Göç etmek istemez misin?'' diye sordu Don. ''Giuliano ile Amerika'ya gidebilirsin. Şarap bu kadar iyi değil ve zeytinyağları su gibi. Bir de elektrikli sandalyeleri var. Bizim hükümetimiz kadar uygar da değiller. Düşüncesiz davranamazsın. Fakat orada yaşam fena değildir.''
Pichotta güldü. ''Amerika'da ne yaparım? Şansımı burada deneyeceğim. Giuliano gitse de benim için çok zor olmaz. Dağlar derin.''
Don ilgiyle konuştu.
''Hala ciğerlerinden problemin var mı? İlacını alıyor musun?''
''Evet.'' dedi Pichotta. ''Sorun değil. Ciğerlerim asla beni öldürme şansı bulamayacak.''
Don Croce'ye sırıttı.
''İki Sicilyalı gibi konuşalım.'' dedi Don ciddi şekilde. ''Biz çocukken, çok gençken arkadaşlarımızı sevmek, onlar için elimizden geleni yapmak, hatta yaptıklarında affetmek doğaldı. Her gün yeni bir gündü. Geleceğe keyifle ve korkusuzca bakardık. Dünyanın kendisi bu kadar tehlikeli değildi. Mutlu zamanlardı. Fakat büyürken ve ekmeğimizi kazanmamız gerekirken arkadaşlıklar bu kadar kolay sürmez. Her zaman kendimizi korumamız gerekir. Büyüklerimiz artık bizi kollamaz. Artık çocukluğun basit zevkleriyle yetinemeyiz. Turi Giuliano'yu ne kadar sevdiğini biliyorum. Fakat şimdi kendine sormalısın. Bu sevginin bedeli ne? Ve bunca yıldan sonra hala sürüyor mu? Yoksa süren yalnızca anılar mı?
Pişotta'nın cevap vermesi için bekledi. Fakat Pişotta ona Cammarata dağlarındaki kayalardan daha sert ve beyaz bir suratla baktı. Don Croce devam etti.
Giuliano'nun yaşamasına ya da kaçmasına izin veremem. Eğer ona sadık kalırsan sen de benim düşmanımsın. Bunu bil. Eğer Giuliano giderse Sicilya'da benim korumam olmadan yaşayamazsın.
Pişotta Turi'nin vasiyetnamesi Amerika'da arkadaşlarının yanında güvende. Eğer onu öldürürsen vasiyetname açıklanacak ve hükümet düşecek. Yeni bir hükümet en iyi ihtimalle seni Villa Bağ'daki çiftliğinde emekliliğini geçirmeye zorlayacak dedi. Don önce kıkır kıkır güldü, sonra kahkahalar atarak alaycı bir tavırla sordu.
Şu ünlü vasiyetnameyi hiç okudun mu?
Evet dedi Pişotta. Don'un tepkisine şaşırmıştı.
Ben okumadım dedi Don. Fakat sanki yokmuş gibi davranmaya karar verdim.
Pişotta, benden Giuliano'ya ihanet etmemi istiyorsun. Böyle bir şeyin olabileceğini sana düşündürten nedir dedi.
Don Croce gülümsedi. Otelime saldıracağı konusunda beni uyardın. Bu bir arkadaşın yapacağı hareket midir?
Bunu Giuliano için yaptım, senin için değil dedi Pişotta. Turi artık mantıklı değil, seni öldürmeyi planlıyor. Bir kez sen öldüğünde artık bizim için umut olmadığını biliyorum. Arkadaşlarım biz ölene kadar asla huzur bulmazlar. Vasiyetnamede hiçbir işe yaramaz. Günler önce ülke dışına çıkabilirdi fakat gitmiyor. Öcünü ve senin canını almayı umuyor. Buraya seninle bir anlaşma yapmaya geldim. Giuliano bu ülkeyi birkaç gün içinde terk edecek. Seninle kan davasını bitirecek. Bırak gitsin.
Don Croce masadaki tabağından uzaklaştı. Kadehindeki şarabı içti. Çocuk gibi düşünüyorsun dedi. Artık bu hikayeyi sona erdirmeliyiz. Giuliano hayatta kalmak için çok tehlikeli. Fakat onu öldüremem. Sicilya'da yaşamalıyım. Bu yüzden en büyük kahramanlarını öldüremem. Ama yapmam gerekenleri de yapmalıyım. Giuliano'yu çok fazla kişi seviyor. Taraftarlarından pek çoğu ölümünün intikamını almak isteyecektir. İşi yapmak için karabinieri olman gerekir. Bu şekilde ayarlanacak. Ve Giuliano'yu böyle bir tuzağa düşürecek tek kişi sensin.
Bir an durdu ve kasıtlı olarak
her şeyin sonu geldi. Yıkılırken onunla kalabilirsin ya da bu dünyadan dışarı adım atıp bir başkasında yaşayabilirsin dedi.
Pişotta İsa'nın koruması altında olabilirim fakat Giuliano'ya ihanet ettiğim öğrenilirse uzun süre yaşayamam diye cevap verdi.
Bana sadece tekrar nerede buluşacağınızı söyle dedi Don Croce. Başka kimse bilmeyecek. Albay Luca ve müfettiş Velardi ile konuşacağım. Kalanını onlar halledecekler.
Bir an durdu.
Giuliano değişti. Artık çocukluk arkadaşın değil, artık en iyi arkadaşın değil. Kendi geleceğini düşünen bir adam. Şimdi senin de yapman gerektiği gibi.
Böylece 5 Temmuz akşamı Pişotta Castelvetrano'ya giderken kendini Don Croce'ye bağlamıştı. Giuliano ile nerede buluşacağını söylemişti. Don'un bu bilgiyi Albay Luca ve müfettiş Velardi'ye aktaracağını biliyordu. Zu Peppino'nun evinde olacağını söylememişti. Fakat Castelvetrano kasabasının adını vermişti ve dikkatli olmaları konusunda da uyarmıştı. Giuliano tuzaklara karşı 6. hisse sahipti. Fakat Pişotta Zu Peppino'nun evine vardığında yaşlı arabacı onu her zamankinden farklı olarak soğuk bir şekilde selamladı. Pişotta yaşlı adamın kendisinden kuşkulanıp kuşkulanmadığını merak etti. Kasabada karabinierinin alışılmadık aktivitesini fark etmiş olmalıydı ve yanılmaz Sicilyalı paranoyası ile 2 ile 2'yi toplamıştı. Bir an Pişotta keskin bir acı hissetti ve sonra beynine ıstırap verici bir düşünce saplandı. Eğer Giuliano'nun annesi sevgili Aspano'nun oğluna ihanet ettiğini öğrenirse ne olurdu?
Eğer bir gün önünde durur ve yüzüne tükürerek ona hain ve katil olarak seslenirse, birbirlerinin kollarında ağlamışlar ve oğlunu koruyacağını yemin etmişti. Ona Judas öpücüğü vermişti. Su Peppino, eğer Turi'yi arıyorsan gitti dedi. Pişotta'yı acımıştı. Adamın yüzü bembeyazdı, soluksuz kalmış görünüyordu. Anason ister misin diye sordu. Pişotta başını salladı ve çıkmak üzere geri döndü. Yaşlı adam, dikkatli ol, kasaba karabini yeri dolu dedi. Pişotta bir dehşet dalgası hissetti. Giuliano'nun tuzağı fark etmeyeceğini düşünerek budalaca davranmıştı. Ya eğer Giuliano onun ihanetinin kokusunu da almışsa? Pişotta koşarak evden dışarı çıktı, kasabada daire çizdi ve sonra yedek buluşma yerine gitmek üzere patikada ilerlemeye başladı. Antik Yunan şehrinin harabeleri ay ışığında parlıyordu. Ortasında Giuliano Amerika'nın hayalini kurarak tapınağın aşınmış taş basamaklarında oturuyordu. Boğucu bir melankoli hissetti, eski rüyaları silinmişti. Eskiden kendi geleceği ve Sicilya'nın geleceği ile ilgili umut doluydu. Ölümsüz olduğuna inancı tamdı. Birçok insan onu seviyordu. Bir zamanlar hayır dualarını almıştı ve şimdi Giuliano'ya lanetlerini yağdırıyorlarmış gibi geliyordu. Kendini terk edilmiş hissetti. Fakat hala Aspano Pişot da vardı. Ve ikisinin yine bir araya gelip bütün bu rüyaları canlandıracağı gün gelecekti. Her şeyin ötesinde başlangıçta da yalnızca ikisi vardı. Ay kayboldu ve karanlıkta antik şehir de yok olmuştu. Şimdi harabeler gecenin siyah tuvaline çiziktirilmiş iskeletler gibi görünüyordu. Karanlığın ötesinden kımıldanan ufak taşların ve toprağın tıslaması geliyordu. Giuliano vücudunu mermer sütunların arasına yuvarladı. Makineli tüfeği elindeydi. Ay bulutların arasından süzülüyordu. Ve Aspano Pişotta'nın harabenin geniş caddesinde Akropolis'in önünde durduğunu gördü. Pişotta moloz patikada yavaşça yürüyordu. Gözleri Giuliano'yu araştırırken bir yandan da Turi'nin adını fısıldıyordu. Giuliano tapınak sütunlarının arkasına saklanmıştı. Pişotta geçene kadar bekledi. Birden ortaya çıkarak ''Aspano, yine ben kazandım.'' dedi. Çocukluklarında oynadıkları oyunlarda olduğu gibi. Fakat Pişotta'nın dehşet içinde döndüğünü görünce şaşırdı. Giuliano basamağa oturdu ve silahını yanına koydu. ''Gel ve biraz otur, yorgun olmalısın ve yalnız konuşabileceğimiz son şansımız olabilir bu.'' Pişotta ''Mazzara del Vallo'da konuşabiliriz, orada daha güvende oluruz.'' dedi. Giuliano, çok zamanımız var ve eğer sen dinlenmezsen yine kan tüküreceksin. Şimdi gel yanıma otur. Giuliano en üstteki taş basamağa oturmuştu. Pişotta'nın silahını çözdüğünü gördü. Yanına koyacağını düşünmüştü. Ayağa kalkarak Aspano'nun yukarı çıkmasına yardım etmek üzere elini uzattı. Ve o zaman arkadaşının silahı ona yöneltmekte olduğunu fark etti. Dondu. 7 yıldır ilk kez gafil yakalanmıştı. Pişotta'nın zihni eğer konuşurlarsa Giuliano'nun ne soracağı ile dehşete düşmüştü. Aspano çetemizin Judas'ı kim diye sorabilirdi. Aspano Don Croce'yi kim uyardı? Aspano Carabinieri'yi Castel Vetrano'ya kim yönlendirdi? Aspano niçin Don Croce ile buluştun? Ve hepsinden önemlisi Giuliano'nun Aspano sen benim kardeşimsin demesinden korktu. Pişotta'nın dehşet içinde tetiği çekmesine yol açan düşünce bu olmuştu. Kurşun yağmuru Giuliano'nun elini uçurmuş, vücudunu paramparça etmişti. Pişotta yaptıklarından korktu, düşmesini bekledi. Fakat Giuliano yavaşça merdivenlerden aşağı geldi, yaralarından kan akıyordu. Pişotta boş inançlardan kaynaklanan bir korkuyla dönerek kaçmaya başladı. Giuliano'nun arkasından koştuğunu fark edebiliyordu ve sonra düştüğünü gördü. Fakat Giuliano ölürken hala koştuğunu düşünüyordu. Beyninin parçalanmış sinirleri Aspano ile dağlarda 7 yıl önce koşmalarını hatırladı. Antik Roma çeşmelerinden taze su akıyordu. Tuhaf çiçeklerin kokusu sarhoş ediciydi. Asma kilitli mabetlerinde yatan kutsal azizleri geçiyorlardı ve bağırmaya başladı o gece olduğu gibi. Aspano inanıyorum, mutlu kaderine. Arkadaşının gerçek sevgisine inanıyordu. Sonra ölümün merhameti, ihanete uğradığını ve son yenilgisini bilmeden onu aldı.
rüya görürken öldü. Aspano Pişotta kaçtı. Tarlalarda ve Castel Vetrano yolunda hiç durmadan koştu. Orada Albay Luca ve müfettiş Velardi ile özel pasosunu kullanarak bağlantı kurdu. Giuliano'nun tuzağa düştüğünü ve yüzbaşı Perenze tarafından öldürüldüğünü duyurdular. Maria Lombardo Giuliano 1950 yılının 5 Temmuz sabahında erkenden kalkmıştı. Kapının vurulmasıyla uyanmışlar, kocası açmaya gitmişti. Yatak odasına döndüğünde ona dışarı çıkacağını ve işinin bütün gün sürebileceğini söylemişti. Pencereden baktığında kocasını Zu Peppino'nun panelleri ve tekerlekleri efsane figürleriyle boyanmış eşek arabasına binerken gördü. Turi'den haber mi vardı? Amerika'ya kaçmış mıydı yoksa kötü bir şey mi olmuştu? Son 7 yıldır onun için tanıdık olan dehşet dalgası yine içini kapladı. Huzursuz olmuştu. Evi temizleyip yemek için sebzeleri hazırladıktan sonra kapıyı açtı ve caddeye baktı. Bella sokağı boştu. Oynayan çocuklar yoktu. Erkeklerin çoğu Giuliano'nun çetesiyle ilişkili oldukları kuşkusuyla hapse atılmıştı. Kadınlar çocukları dışarı sokağa bırakamayacak kadar korkuyorlardı. Bella sokağının her tarafında karabinieri mangaları vardı. Askerler tüfekleri omuzlarında devriye geziyorlardı. Çatılarda da asker olduğunu fark etti. Askeri cipler binalara karşı park edilmişti. Zırhlı bir araba Bellampo kışlası yakınında Bella sokağına giren yolu kesmişti. Montelepre kasabası 2000 adamıyla Albay Luca'nın ordusunun işgali altındaydı. Kadınlara tacizde bulunarak, çocukları korkutarak, hapse atılmamış erkekleri aşağılayarak kasaba halkının düşmanlığını kazanmışlardı. Fakat o Amerika'ya uçmuştu. Artık özgürdü. Vakti gelince kocasıyla birlikte ona katılacaklardı. Özgürlük içinde korkusuzca yaşayacaklardı. Eve döndü ve kendine yapacak başka işler buldu. Arka balkona giderek dağlara baktı. Bu dağlardan Giuliano dürbünle evini gözlerdi. Annesi onun varlığını her zaman hissetmişti. Şimdi hissetmiyordu. Amerika'da olduğundan emindi. Kapının hızla çalınışı onu dehşete düşürdü. Yavaşça kapıyı açmaya gitti. İlk gördüğü Hector Adonis'ti. Onu daha önce hiç böyle görmemişti. Tıraşsızdı, saçları dağınıktı, kravat takmamıştı. Ceketinin altındaki gömleği ütüsüzdü ve yakası lekelenmişti. Fakat en önemlisi yüzündeki vakar gitmiş, umutsuz bir acıyla çökmüştü. Göz kenarları yaşla doluydu. Maria Giuliano bir çığlık attı. Adonis içeri girerek, ''Hayır Maria, sana yalvarıyorum.'' dedi. Çok genç bir karabinieri teğmeni onunla gelmişti. Maria Lombardo arkalarından caddeye baktı. Üç siyah araba evinin önünde park etmişti. Kapının her iki yanında da silahlı adamlar kümelenmişti. Genç teğmen pembe yanaklıydı. Kepini çıkararak kolunun altına koydu. ''Maria Lombardo Giuliano siz misiniz?'' diye sordu resmi şekilde. Aksanı kuzeyli, Tuskanalıydı. Maria Lombardo evet dedi. Sesi umutsuzca çıkmıştı, ağzı kupkuruydu. ''Benim de Castel Vetrano'ya gelmelisiniz.'' dedi teğmen. ''Bekleyen bir araba var. Arkadaşınız bize eşlik edecek. Tabii isterseniz.'' Maria Lombardo'nun gözleri iyice açılmıştı, daha sağlam bir sesle. ''Ne için? Castel Vetrano'yu bilmiyorum, orada kimseyi de tanımıyorum.'' dedi. Teğmenin sesi daha yumuşaktı tereddütle. ''Teşhis etmenizi istediğiniz bir adam var.'' ''Oğlunuz olduğuna inanıyoruz.'' ''Benim oğlum olamaz. O asla Castel Vetrano'ya gitmez.'' dedi Mario Lombardo bitkin bir sesle. ''Ölü mü?'' ''Evet.'' dedi subay. Maria Lombardo feryat etti ve dizleri üstüne çöktü. ''Benim oğlum asla Castel Vetrano'ya gitmez.'' dedi. Hector Adonis yanına geldi ve elini omzuna koydu. ''Gitmelisin.'' dedi. ''Belki onun hilelerinden biridir. Daha önce de yapmıştı.'' ''Hayır.'' dedi. ''Gitmeyeceğim. Gitmiyorum.'' ''Teğmen kocanız evde mi? Onu götürebiliriz.'' Maria Lombardo Zuppepino'nun kocasını sabah erkenden çağırdığını hatırladı. Boyalı eşek arabasını gördüğünde felaketi önceden hissettiği aklına geldi. ''Bekleyin.'' dedi. Yatak odasına giderek siyah elbisesini giydi ve başına siyah bir şal örttü. Teğmen kapıyı onun için açtı. Maria Lombardo caddeye çıktı. Her yerde silahlı askerler vardı. Bella sokağına, meydanın sona erdiği yere baktı. Temmuz ayının titrek güneş ışığında Turi ve Aspanu'nun eşeklerini 7 yıl önce oğlunun bir katil ve eşkıya olduğu günde çiftleştirmek üzere götürüşünü gördü. Ağlamaya başladı ve Teğmen kolunu tutarak bekleyen siyah arabalardan birine binmesine yardım etti. Hector Adonis yanına oturdu. Araba sessiz Carabinieri grubu arasından ilerledi. Maria Lombardo yüzünü Hector Adonis'in omzuna gömmüştü. Artık ağlamıyordu. Fakat yolculuğun sonunda göreceği şeyin ölümcül dehşeti içindeydi.
38. ayrımın sonu. Sayfa 394.